Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 11. ayrım. Bölüm 5. Komik yürüyeceğim. Ses epey alçak çıkmıştı. Ancak herkesin meknebe bakmasına yetti. Gözleri hala kapalıydı ama dudaklarının kenarları biraz yukarı kıvrılmıştı. Çok az. Gülümsemeye çalıştığı belli oluyordu ki bu Eve'in kalbini parçaladı. Kendinde misin meknep?
Evet.
Genç dedektif yutkunmaya çalıştı.
Evet Teğmen. Emirlere hazır ve nazır.
Şibadi? Yanındayım.
Biraz su ya da öyle bir şey lütfen. Aslında bira iyi olurdu.
Su yeter. Peabody bardağı alarak pipeti meknebin dudaklarına doğru götürdü. Dedektif iki küçük yudumdan sonra kafasını çevirdi.
Çiçek kokusu almıyorum. Bir adam hastaneye düştüğünde insanların biraz çiçek getirmesi lazım.
Hastaneye girerken biraz dikkatim dağıldı da dükkana uğrayıp almayı unuttum. Eve yatağın sağ tarafına doğru ilerledi. Birkaç gazeteci tekmelemem gerekti. Meknep gözlerini açtı. Yeşil ve epey bulutluydular. Eve nedeninin acı mı yoksa ilaçlar mı olduğundan emin olamadı. Ama ona göre her ikisi de birbirinden kötüydü.
Yüzbaşıyı çıkarabildiniz mi? Ben hiçbir şey.
Evrak işlerini bitirir bitirmez seni görmeye gelecek. Çok iyi.
Holloway?
Onu kaybettik.
Tanrım, Tanrım.
Meknep tekrar gözlerini kapadı.
Neler oldu öyle? Ne cehennem?
Sen söyle.
Ben kafamı toparlayamıyorum.
Kendini zorlama, sonra konuşuruz.
Peşimi o kadar çabuk mu bırakıyorsun? Çok kötü görünüyor olmalıyım. Peabody, eğer nalları dikersem CD koleksiyonum senin.
Hiç komik değil.
Pekala, pekala. Küpeleri de alabilirsin. Ama kuzenim Şilya buna çok kızacak. Birisi doğrulmama yardım edebilir mi?
Doktor dinlenmen gerektiğini söyledi. Ama Peabody çoktan kalkmış, yatağı hafifçe dikleştirmeye başlamıştı.
Eğer nalları dik...
Şunu söylemeyi keser misin? Peabody kaşlarını çatarak yüzünü yüzüne yaklaştırdığında meknep sırıttı.
Üzerime yatmaya ne dersin?
Şimdilik bu yeter diye mırıldandı Peabody ve dudaklarını hafifçe onun dudaklarında gezdirdi. Arkasına baktığında Eve'in gözlerini tavana diktiğini gördü. Pardon diye mırıldandı. Ölen adamın keyfini yerine getirmeye çalışıyorum. Sorun değil. Eve, Rourke'un girdiğini görünce o tarafa doğru döndü. Rourke başını salladı ve yatağın ayak ucuna doğru ilerledi. Aslında bu bölümde epey çekici kadın sağlık personeli var Ian, ama eminim fark etmemişsindir.
Gözümden yaralanmadım.
O halde yer değiştirmek istemeyebilirsin. Yani Somerset becerikli ve pratik olmakla birlikte pek o kadar güzel değildir.
Pardon?
Ha? Teğmen senin iyileşme dönemini başka bir yerde daha rahat geçireceğini düşündü. Bizim evde senin için bir oda ayarlıyorum ama çekici kadın personel olmayacak.
Beni çıkaracak mısınız?
Meknep'in yüzüne adeta biraz renk geldi.
Sizin eve mi?
Doktorun sana bir kez daha bakmak istiyor önce. Fakat sanırım bir iki saat içinde seni eve götürebiliriz. Eğer sana da uyarsa.
Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu harika. Teğmen.
Evet, evet. Eve ağırlığını diğer ayağına verdi. Bakalım Somerset, ağzına bir şeyler tıkarken de aynı şekilde bana minnettar olacak mısın? Tamam, yapmam gereken şeyler var.
Hasta görünüyordu,
dedi Meknep, Eve kapıya doğru dönmek üzereyken.
Holloway mi? Evet, öğleden sonra bir saha görevinden geliyordum. O da soğuk su makinesinin yanındaydı. Birden sataşmaya başladı bana. Kaba ve saldırgandı. Kendinde gibi değildi. Arada sırada gıcıklaştığı olurdu ama iyi bir çocuktu. İyi anlaşırdık. 2 yıldır birlikte çalışıyorduk.
Meknep gözlerini kapattı.
Tanrım, anlayamıyorum. Kanımı içmek ister gibi bakıyordu bana. Konu sadece söyledikleri değildi. Bazen sırf öfkeden ya da öylesine konuşursun. Nasıl olduğunu bilirsin işte.
Evet. Eve tekrar yatağa yanaştı. Ama o öylesine konuşmuyordu.
Evet, onları nasıl söylediği, söylerken bana nasıl baktığı önemli olan. Beni spor salonuna inip orada görüşmemizi teklif edecek kadar çileden çıkarmayı başardı. Ama yüzbaşı geldi ve bizi yerlerimize gönderdi. Hiç iyi görünmüyordu Holloway. Terliyordu, gözleri şişmiş, kızarmıştı. Bazen bilgisayara bakmak gözleri yorar ama onunkiler çok fenaydı. Ben çalışma kabinime gittim, o da kendininkine. Sonra da konuyu unuttum.
Onunla tekrar konuştun mu? Başkasıyla konuştuğunu ya da tartıştığını gördün mü?
Hayır, bir rapor yazmam gerekiyordu. Yapmam gereken bir tarama vardı ve erteleyip durduğum birkaç link görüşmesi. Biraz kahve aldım. Gates'le şakalaştım. Bilgisayarının uzaylılar tarafından istila edildiğini iddia eden bir kadınla da telelink görüşmesi yapmak zorunda kaldım. Sürekli oluyor onlardan. Her neyse, tam o konuşma bitmişti ki birinin bağırdığını duydum. EDB'de sürekli birileri bağırır zaten ama bu farklıydı. Bir sorun vardı. Ne oluyor diye bakmak için arkamı döndüm.
McNab duraksadı. Eve, monitördeki sinyallerin ritminin arttığını duyabiliyordu. Kalp atışları hızlanıyor diye düşündü. Geri çekilme vakti. Pekala, kalanını yarın konuşuruz.
Hayır, hayır. Nasıl olduğunu hatırlıyorum. Holloway'in bana doğru geldiğini gördüm. İlk başta bir şey anlamadım, jeton düşmedi. Yani tanrım, Holloway neden silahını çekmiş, bana doğru geliyor olsundu ki? Bir anlamı yoktu. Sonra yüzü çıldırmış gibiydi ve ateş altındaki bir asker gibi öfke içinde ilerliyordu. Birisi çığlık attı. Ben yerimden fırladım. Yani ileri atıldım. Silahım üzerimde değildi. Almalıydım. Çalışırken çoğumuz silah takmayız bile. Sanırım masanın altına doğru girecektim. Sanırım ona hazırlanıyordum. Sonra bam! Göğsümün üzerine birkaç fil zıpladı ve sonrasını hatırlamıyorum. Kaç kişiyi yaraladı?
3 kişiye daha isabet ettirmiş ama onlar olay yerinde tedavi oldular. En kötüsü seninki.
Benim şansım. Holloway bundan önce gayet iyiydi. Arada sırada sürtüştüğümüz olurdu. Fakat bilirsin işte, her zaman olanlardan aramızda kin, nefret durumları yoktu. İşini severdi. Bir de evlenmek üzere olduğu bir nişanlısı vardı. Bazen Feeney'den yakındığı olurdu. Yüzbaşının biraz eski moda filan olduğunu söylerdi fakat hepimiz üstlerimiz hakkında bazen atıp tutarız. Bana o şekilde saldırmasının hiçbir anlamı yok. Bunda normal olmayan bir şeyler var.
Normal olmayan bir şeyler var diye katıldı Eve. Davada ben de olmak istiyorum. Evet diye düşündü Eve. Olmak isterdi. McNab'in yerinde olsa kendisi de öyle isterdi. Yarın bir toplantı olacak. Ev ofisimde saat 9'da. O zamana kadar sen biraz kendine gelmeye çalış. Çünkü seni kucağımda taşıyacak vaktim olmayacak.
Evet efendim, teşekkürler.
Oto aşçıyı da abur cubur ve diğer gereksiz yiyeceklerle doldurmamız gerekecek. Görüşürüz. Abur cubur hoş bir laf sokma oldu, dedi Rourke koridorda asansöre doğru yürürken. Değil mi? Güldürdün en azından. Teğmen, Dallas. Eve döndüğünde Peabody'nin koridorda kendine doğru hızla koştuğunu gördü. Yardımcısı ateşli bir kucaklamayla üzerine atladığında dengesini kaybederek biraz geriledi.
Teşekkürler, Tanrım teşekkürler.
Tanrım! Eve dehşet içinde elini kaldırdı ve ne yaptığından tam emin olamasa da Peabody'nin sırtını patpatladı. Önemli değil.
Kalbi durmuştu. Hastaneye gelirken kalbi durdu. Şok vermeleri gerekti. Sadece birkaç saniye sürdü ama ben öyle kala kaldım. Ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Böyle ahmak bir pislik nasıl bu hale gelebilir?
Peabody gözyaşlarına boğuldu.
Yüce İsa, Tanrım, Rourke.
İlginç ve gururlandırıcı bir sıralama dedi Rourke. Boğulmak üzere olan karısının yardım çığlığı karşısında. Gel buraya, hadi canım. Nazik bir tavırla Peabody'nin Eve'in boynuna dolanmış kollarını çözerek genç kadının koluna girdi ve bekleme alanına doğru ilerlediler. Rourke onu oturttuktan sonra bir mendille yanaklarını silmeye başladı. Eve ne yapacağından emin değildi. Karşılarında biraz kıvrandı, sonra Peabody'nin yanına oturdu ve eliyle yardımcısının dizini okşadı. Eğer onun için ağladığını öğrenirse egosu iyice şişer. Bak bu kadarıyla bile yaşamak zaten yeterince zor olmalı.
Biliyorum, üzgünüm. Ben sanırım nasıl vurulduğunu dinleyince kendimi tutamadım, aklımı kaybettim.
Evet, bu ara o çok moda. Peabody hıçkırıkla karışık bir kahkaha attı ve başını Rourke'un omzuna yasladı.
Siz ikiniz harikasınız. Gerçekten müthişsiniz. Yani kendine gelene kadar ona evinizi açmanız.
Yani, Eve iç geçirdi. Arkadaşlık epey can sıkıcı olabiliyor diye düşündü. McNab şımarırsa çok talepkar olabiliyor aslında. Özel bir hemşiresi filan olmayacağını kafasına sok. Ayrıca ben de kesinlikle özel hemşiresi olmayacağım. Senin gelip o işlerle uğraşman gerekecek.
Peabody'nin dudakları titredi ve gözleri tekrar doldu. Hayır, sakın yapma, kes şunu, bu bir emirdir. Evet efendim.
Peabody gürültülü bir şekilde iç geçirdi. Tekrar yanına dönmeden önce başımı bir musluğun altına sokmam lazım ve onun ayağına dolaşmasına izin vermeyeceğim Dallas, söz.
Evet, bu sözü tut.
Peabody bekleme odasından çıkarken Eve bir süre daha oturduğu yerden kıpırdamadı. Ne kadar yumuşak olduğumla ilgili ukala yorumlar yapma sakın diye homurdandı Rourke'a. Yoksa kendine geldiğinde ilk düşüneceğin bir hastanede olduğumuz için ne kadar şanslı olduğun olur.
Aklıma bile gelmedi.
Rourke onun elini okşadı. Teğmen pamuk. Eve gözlerini kısarak ona baktı ama şiddete başvurmadan ayağa kalkacak kadar kendine hakim olmayı başardı. Hadi artık buradan gidelim. Arabayı Rourke'un kullanmasına izin verdi çünkü biraz düşünmek istiyordu. Elektronik ve teknoloji pek güçlü olduğu bir alan değildi. Aslında Eve, teknoloji ile süre giden bir savaşın içindeydi ve şimdiye kadar çoğu çarpışmayı kaybetmişti. Finney iyi bir polis olduğu için yüzbaşı ve EDB'nin başı olmuştu. Tuhaf elektronik alemden anlamakla kalmıyor, onunla yaşam boyu sürecek bir aşk ilişkisi yaşıyordu. Fiziksel olarak kendine gelirse McNab'e de sonuna kadar güvenebilirdi. Konuya genç, taze ve yenilikçi bir beyin katıyordu. Ve şu andan itibaren EDB'deki her polisin, her çalışanın ve droidin tam işbirliğine ihtiyacı olacaktı. Ama önemli bir silahı daha vardı ve kendisi şu anda hemen yanında oturuyordu. Hantal aracını korkunç akşam trafiğinde bir kedi gibi çevik şekilde sürmekle meşguldü. Araç sürmek Rourke'un en sevdiği şeydi. Aslında ikinci en sevdiği şey diye düzeltti Eve sırıtarak. Ama elektronik de adamın asla vazgeçmediği metresiydi. Cockburn'un bilgisayarının içine girmemiz lazım diye başladı Eve. Açmamız, parçalarına ayırmamız, her çipi, her devreyi, bulduğumuz her şeyi gözden geçirmemiz gerek ve hızlı olmamız lazım. Bunu yapan her kimse bir katil makinesi yaratmayı başarmadan önce. Fikrin var mı? Birkaç tane olabilir. Bu soruşturmaya resmi olarak dahil olursam, bu fikirler için zaman ve zahmete değebilir. Elbette uzman sivil danışman olarak dahil olacağım. Elbette diye düşündü Eve. Her zaman bir anlaşma olmak zorunda. Düşüneceğim. O fikirleri duyduktan sonra düşüneceğim.
Sen düşündükten sonra fikirlerimi konuşuruz.
Eve kaşlarını çatıp suratını asarak konsoldaki linkten Morris'in çağrısına baktı. Holloway'in otopsisinden çıkan ön rapor aynı sonucu gösteriyordu. Sebebi bilinmeyen bir kafa içi basıncı. Cockburn'un beyin hücreleriyle yapılan ilk testler henüz teşhis edilemeyen viral bir enfeksiyon olduğunu ortaya çıkarmıştı. Evin geniş giriş kapısına doğru ilerlerken Eve kaşlarını çattı. Bilgisayarlar da virüs kapar.
Bunlar biyolojik virüs değildir ama, dedi Rourke. Virüs kapmış bir bilgisayar, başka bilgisayarlara da bulaştırabilir ama kullanıcılarına asla.
Bizimki yaptı ama, Eve bundan emindi. Zihin kontrolüne yönelik bilinçaltı programları, daha önce de böyle şeylerle uğraştık.
Evet, uğraştık.
Rourke da bunu düşünüyordu. Eve'in önünden ilerleyerek garaja doğru döndü. Somerset'in aracı söylenerek evin önünden garaja çekmesini istemiyordu. Ve dediğim gibi bazı fikirlerim var. Eve Rourke'un araç koleksiyonunu sakladığı garaja girdiklerinde indi. Bir adamın neden 20 araba, 3 jet motor, bir minikopter ve birkaç tane hem hava hem kara hem de suda giden bir şeylere ihtiyaç duyduğunu anlamıyordu ve başka yerlerde tuttuğu diğer araçları saymıyordu bile. Danışman statüsünü komutanla konuşacağım. Geçici danışman statüsünü. Ama ben bu kez bana da bir rozet verirsiniz diyordum. Eve'in elini tuttu. Bir yürüyüşe çıkalım. Neye çıkalım? Bir yürüyüş diye tekrarladı Rourke onu dışarı çekerken. Güzel bir akşam ve sanırım bir süre özel vaktimiz olmayacak. Seninle biraz hava almak istiyorum Teğmen. Başını eğerek Eve'i hafifçe öptü. Belki de sadece senle olmak istiyorumdur. 11. ayrımın sonu. Sayfa 95. Devamı 12. ayrımda.